Taraflı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün ikinci sezonu başlıyoruz. İkinci sezon ilk bölümünde Sinan ve Altuğ ile beraberiz. Bugün Kokoşko ve Djordjevic özelinde konuşmaya çalışacağız. Başka bir şey konuşmamaya çalışacağız. Sinan ve Altuğ yüzünden bu bölümü çok geç çekiyoruz. Onlar tatildeyken podcast çekemedik. Bütün olan olaylar da onlar tatildeyken oldu. Beyefendiler tatilde podcast çekmeye karşı çıktılar. Yok neymiş işte mayo ıslakmış, yok işte güneş çok sıcakmış falan filan derken bugüne kaldı. Evet, Altuğ Sinan nasılsınız? Nasıl gidiyor? Tatil vallahi bitti mi? Mayolar kurudu mu?
Biz çok iyiyiz. Bir kere bizim buraya kadar beklememizin nedeni, istediğin kadar tatil yap, Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Yönetimin karar vermesi süresi zarfında biz de bari bu boşluğu tatille değerlendirip insani bir şekilde yaşamımızı sürdürelim istedik. Zaten Fenerbahçe'nin bize bunalıma sokacağı belliydi. Şu sıcakların bunalttığı dönemde mayomuzla denize girmemiz, denize girilemeyen Hollanda'da yaşayan Soner Bey'i niye bu kadar rahatsız etti anlamak mümkün değil. Anladım, evet, Datça'nın senin sularına giremiyorsunuz. Olabilir. Amsterdam'da kanal da var. Ona da girilemiyor. Onu da biliyoruz. Olabilir. Ama hayat bu. Ne yapalım? Her şey aynı anda olmuyor.
Altuğ, sen ne diyorsun? Datça nasıldı?
Vallahi güzeldi. Soner'cim biliyorsun bizde tatil bir hafta. Seninki gibi
bu hafta.
Seninki gibi 300 gün değil. Yani öyle olunca. Yani biz de çıkalım dedik, ne yapalım yani, kusura bakma, bir dahakine daha dikkatli oluruz yani bu seçimimizde.
Ya zamanı biraz yönetimle konuşarak tatile çıkmanızı öneriyorum ben abi. Artık hani taraflı podcast'in bir seyirci dinleyicisi var. Hani insanlar podcast bekliyor. Ve hani gecikmemek gerekiyor. O yüzden hani ilk önce bir yönetime sorun, bu aralar tatile çıksak olur mu gibisinden. Seneye öyle yapın lütfen.
Yok, Allah razı olsun, bu kadar şeye rağmen hala bizi dinleyen kaldıysa yani buna da şükür demek lazım.
Ben gerçi şey konusunda Kokoşkov sırasında hani biraz WhatsApp'tan falan konuşuyorduk. WhatsApp'ta olan olaylardan bahsedelim mi? Mesela Sinan 3 hafta sessizlik diyetine girdi WhatsApp grubunda. Biz Altuğ'la yazıştık, Sinan cevap vermedi. Daha sonra Soner ona tepki olarak bir hafta da o sessizlik nöbetine girdi. Sonra Altuğ dayanamadı, o da ben tek başıma konuşacağım lan dedi, o da sustu. Bizim WhatsApp grubunda bu yaz neler oldu, biraz bahsetsenize.
Hayır, sonra Sinan tatile gitti, Altuğ denize girdi. Yani şurada sen oldu? Konuşmayınca konuş... Hiç yani valla. Hani neyi konuşayım, o konuşmadığım 3 haftalık dönemde yani Sertaç Bey dahil zaten kimse konuşmuyordu. Kimin ne dediği belli değildi. Kim gelecek, kim gidecek. Kokoşko gidiyor mu, gitmiyor mu? Yok, vallahi gitmiyor, tillahi gitmiyor. Sonra gidermiş gibi yapıyor ama yapmıyor mu acaba falan. Menajer oyunları, ondan görüştü, bundan görüştü, görüşmedi. Ne diyeyim ki yani şimdi? Hani bilmediğimiz bir şey için de artık hani resmen müneccime döndük burada.
Altuğ yazıyordu ama Sinan. Altuğ aslanlar gibi yazdı, koca yürekli olduğunu gösterdi o grupta.
Bak tekrar söylüyorum, aslan gibi değiliz. Aslan olmadık, olmayacağız kardeşim. Biz Kanarya'yız. Bildiğimiz yoldan dönmüyoruz. Aslan gibi falan da yazmıyorum. Hani her şeyi geçtim. Yani bak, Uğur Ozan salak kulakları çınlasın. Buradan selam olsun kendisine. O kadar güzel bir tespit yaptı ki. Ya Kokoşkov'un gidebilme ihtimalini biz geçen sezonun son iki kaydında zaten ısrarla söylemiştik. Kardeşim, basketbolu yakından takip eden herkes de 3 aşağı 5 yukarı bunu söylüyordu. Niye? İşte NBA'de bu sene kadro yapılanmalarında ciddi değişikliklerin olabileceği, pandemi sürecinde bir sürü oyuncunun sakatlığından dolayı işte kadrolarda değişiklikler olabileceği, koç kadrolarında ciddi değişiklikler olabileceği. Çünkü sonuçta finallerde ciddi bir sürpriz yaşandı ve bunun neticesinde koç kadrolarında da çok ciddi yapılanmalar söz konusu oldu. Kokoşkov'un da Türkiye'de tam anlamıyla aradığını bulamadığını, hatta bizim hep verdiğimiz örnektir. İşte molalarda ona da sor, buna da sor, seyirciye de soralım mı, öbürküne de soralım mı? Amerikan yaklaşımını hala devam ettim. Dolayısıyla Amerika'daki hayatını aslında bir şekilde Türkiye'ye adapte etmeye çalıştığını görüyorduk. Adamın böyle bir beklentisinin olması ve gitmesini çok yadırgamıyorum açıkçası. Ama anlamakta zorlandığım kısmı, bu süre zarfında Trinkieri bizi istiyordu. Ne olursa olsun Partizan'a giden Obradovic'i sen Fenerbahçe'ye getirebilirdin. Her harikarda getirebilirdin. Dönüyorsun, daha iyi alternatifler de vardı ama bizim bütün bunları yapmaya, yani koçu değiştirelim veya işte Kokoşkov gidiyor konuştuğumuz dönem, Kokoşkov'un bizden ayrılmak istediği dönem oldu. Yani Kokoşkov mu büyük, Fenerbahçe mi büyük? Soru bu bence. Yani biz mi karar aldık, adam karar aldı, adamın kararına biz uyduk, adam bize tebliğ etti. İyi, teşekkür ederiz, hadi bari de böyle olsun mu dedik. O zaman niye bütün kadroyu ona göre kurduk falan diyeyim, bırakayım şimdilik.
Aynen. Altun, sen ne diyorsun Kokoşkov'un sezonu özelinde başlayarak?
Yani abi şimdi sezona girmeden önce ben de şunu söyleyeyim yani açıkçası bu yaz dönemi kabus gibiydi yani. Evet. Yani çok çok kötü yönettik yani bu dönemi. Yani yönettik değil, yönetemedik zaten de hiçbir şekilde. Yani adamın gidişinden bizim yollayışımıza kadar her şey offside'dı bence abi. Yani ben ne adamın gitmesine hak veriyorum, ne bizim adama böyle çok kolay bırakmamızı hak veriyorum. Ben hiçbirine hak vermiyorum abi. Acayip kötü yönettiler. Çok zor bir duruma soktular yani. Şimdi yeni sezonda yeni koç için de zor bir ortam olacak. Bütün seyirciler için de yine stresli bir ortam olacak. Yani çok kötü yönetildi. Ben gayet mutsuzum yani şu periyotta.
Her şey akışına bırakılmış gibiydi değil mi? Yani hani Kokoşkov gitme muhabbeti oldu. Yönetim ne müdahale edip onu durdurdu ne de erken gönderdi.
Ya zamanla şimdi bak şöyle baktı. Garip bir durum var. Ben 2 yıldır özellikle yani hatta 2,5 yıldır diyebilirim. Yönetsel anlamda çok ciddi zafiyetlerimiz olduğunu düşünüyorum. İyi niyetin dışında tutarak her şeyi. Neyi kastediyorum? Şimdi Obradovic işte sürüncemede kalan ve 8 ay imzalanmayan bir sözleşme durumu söz konusuydu. Ve o zamanlar biliyorsunuz daha pandemi başlamadığı dönemde de salonda da sürekli taraftarın bizim de dahil olduğumuz gruplarda bile yoğun bir şekilde sözleşme imzalatılması yönünde baskı kuruluyordu. Ve hep işte takım için en iyisi yapılacak, o yapılacak, bu yapılacak denilerek süreç uzatıldı. Ve neticesinde en son işte geldiğimiz nokta itibariyle iptal olan bir Euroleague, pandemi nedeniyle ara verilen bir dönem ve Obradovic'in takımdan ayrılması söz konusu oldu. Ayrılırken bile bence güzel ayrılmayı beceremedik. Her şeyi bir kenara koydum. O dönem bütün bunlara rağmen demek ki takımın bir B planı varmış. Ki Kokoşkov gibi bir koç NBA'den takip edilerek alınabildi. Ki Kokoşkov'un o dönemde Amerika'da kalabilme olasılığı vardı. Ama demek ki planlı programlı bir B planı hazırlanarak ilerlenmiş ki Kokoşkov gibi bir koç takımın başına geçirebildi. Şimdi Obradovic gibi yani bu takımın gelmiş geçmiş en büyük koç efsanesi Aydın Öz'le birlikte anmadan etmeyelim. Takımdan ayrılacağı dönemde bu kadar bariz belliyken sen sözleşme yenilememeyi kafaya koymuşsun demek ki bir tarafta ve B planını yapmışsın. Şimdi Kokoşkov'un gidip gitmemesi dünkü hikaye değil. Yani hepimizin bir hafta iki hafta önce öğrendiği bir şok olay da değil. Herkesin yaklaşık 1,5-2 aydır konuştuğu bir mevzu. Bu süre zarfında eğer böyle bir durum söz konusu olacaksa neden Obradovic'e yarattığın alternatif B planını yaratmadın? Bir. İkincisi, benim kişisel olarak çok beğendiğim bir koç, Trinchieri. Hırslı, agresif, gerçekten İtalyan özelliklerini ortaya koyan ve Fenerbahçe taraftarının da görmekten mutlu olabileceği bir profil. Çünkü biz ne olursa olsun taraftar olarak duygusal temaları öne çıkartan bir grubuz ve orada taraftara hitap eden bir koç olması takımın motivasyonu açısından da yükseltici rol oynuyor. Yani Obradovic'in oyuncuya bağırmasından taraftar mest olup o galeyana geliyordu yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili B planı yapılmamış olması altında dediği gibi bence en büyük zafiyetti. Ne olursa olsun. Üstelik üstü Kokoşkov henüz kendini Euroleague'de ispat etmiş vazgeçilmez bir koç konumunda da değildi. Yani Euroleague'e adapte olmaya çalışan bir koç konumundaydı. Şimdi bütün bunların hepsini üst üste koyduğun zaman da daha fazla soru işaretin var. Kokoşkov gitmese dahi seni ne olur ne olmaz diye düşünüyor olman gerekirdi. Benim açıkçası en çok endişeye kapıldığım yer orası oldu. Çünkü şunu görebiliyoruz. Şimdi Fenerbahçe basketbol takımı buralara gelirken Obradovic ve Gerardini ikilisiyle başlayan süreçte hep bir planlı, programlı olarak ilerledik. Yani şunu biliyorduk işte seneye Fenerbahçe'ye şunlar eklenebilir. Bu pozisyonlarda eksiğimiz var. Buralara bu tip alternatifler gelebilir. Daha biz basit taraftar olarak tribünde görebiliyorduk. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bu plan konusunda ciddi bir uzaklaşma olduğunu görüyorum. Burada sadece şu örnekleri verebiliriz. Bence enteresan kısmı da orası. Şimdi Aşil Polonaro, transferlere çok girmeyeceğim isim ama Aşil Polonaro dediğiniz adamı sözleşmesi bittikten sonra sözleşme bedeli ödemeksizin alabilmeniz için en az 6 ay, 1 yıl önceden görüşmeye başlamanız lazım ki bu adama planlarınızı anlatmanız lazım ki her ne kadar Fenerbahçe dahi olsanız bu adamı kendi takımınıza dahil edebilirsiniz. Çünkü karşımızda ciddi rakipler de vardı Polonaro'yu almak isteyen. Baskonya zaten biliyoruz senelerdir İspanya Ligi'nde hem Real'i hem Barcelona'yı çok ciddi besleyen bir takım haline geldi. Yanında sen bir de gittin Pierre-Henry'yi aldın ki çok iyi bir transfer bence bu arada ikili kombin olarak. Bunları demek ki planlı yapabiliyorsun. O zaman koçtan nasıl bu kadar plansız yakalandın? Yani bir tarafta bir planlar yapılmaya devam ediyor. Öbür tarafta nasıl böyle bir hataya düşebiliyoruz? Anlamak çok mümkün değil gibi geliyor bana.
Vallahi şöyle abi. Şimdi plan, program falan hepsini bir kenara bırakıyorum ben. Tamam mı? Yani Sinan zaten çok güzel anlattı hepsini detaylı detaylı. Yani hepsini bir kenara bırakıyorum. Ya en böyle basit haliyle düşünüyorum. Tamam mı şimdi konuyu? Ya bir kere biz Fenerbahçe'yiz yani. Biz Euroleague'in top takımlarından biriyiz. Yani burası böyle hırto bilmem ne 3. ligi değil yani herhangi bir ligin. Tamam mı? Çok önemli bir takımız yani. Bugün dünyanın neresine sorarsan sor herkes Fener'in adını biliyor yani. Euroleague şampiyonu olmuş takımız yani. Şimdi bir koç tamam ilişkin nasıl olursa olsun böyle bütün takımı kurdurup zaten sıkıntı o yani takımı kurdurup böyle gidemezsin abi 2 gün kala 3 gün kala. Eğer gidiyorsan da yönetim olarak senin buna izin vermiyor olman lazım. Ya ben öyle düşünüyorum anladın mı? Ya bunun karşılıklı saygı sevgi bilmem ne diye bir şey yok yani. Ha öyle kalsa mutsuz olurdu bilmem ne olurdu onlar ayrı mevzu ama yani takımı kurdu abi herif. Bütün oyuncuları adamın isteğine göre aldık. 3 gün 5 gün kala ben gidiyorum dedi. Tamam dedik falan. Yani burası şey değil ki abi.
Deli abi 3 gün 5 günü geçtim. Burada şu çok acayip. Ya bu adamın menajerler üzerinden NBA'deki bütün takımlara gelmeye hazırım, yardımcı koç olurum diye haber gönderdiğini biz sade vasıfsız vatandaş olarak haberdar olabiliyorsak kulüp bunu 100 kere biliyordur. Bunu bildiğin halde neden harekete geçmedin? Soru işareti burada. Bu bile bile lades.
Yani çok acayip yani bilmiyorum ben tam algılayamadım yani bu yani benle böyle bir uyuşmuyor yani bir yerde bir uyuşmayan bir nokta var yani.
Yani ben yönetimde plan program görmüyorum abi yönetim güne göre karar veriyor bana sorarsan. Yani Obradovic gittiğinde Kokoşkov kafalarında yoktu önüne bir liste geldi bence oradan Kokoşkov seçildi en iyi alternatif şu anda da aynı boku yaptılar ne yazık ki. Kokoşkov'un eğer gideceğini hani NBA takımlarına ben yardımcı koç olarak gelmek istiyorum diye bir muhabbet çıktıysa koçu kovmamaları da zaten hani yönetimin plansızlığı, programsızlığı bence. Yani gitmek isteyen bir adam varsa
yani aynen noktada... abi ben de onu demek istiyorum. Yani eğer ki sen zaten böyle bir adamsan hani takımı kuruyorsan ama bir yandan da ya ben işte NBA falan diyorsan Fener'in kovması lazım herifi yani. Anladın mı? Yani sen hayır ya biz Fenerbahçe'yiz abi yani senin deneme tahtasın mıyız lan?
Değil mi? Herif ya. Ama bence suç Kokoşkov'dan ziyade abi yönetimde.
Aynen. Yani işte. Yönetimde. Kokoşkov aynen yönetimde. Kim abi ya?
Aynen.
Kokoşkov kim?
Basketbol şubesinin en büyük sıkıntısı da bu bence abi. İsimler özelinde hiç konuşmuyorum. Obradovic umurumda değil abi. Kokoşkov umurumda değil. Yani gelen gelir giden gider. Benim için hani önemli olan Fenerbahçe'dir gün sonunda. Kokoşkov gelmiş. Bundan sonra kim gelirse gelsin. Ama şube olarak senin bir vizyonun, bir planın olur. Ona göre koç getirirsin. Seni bir koç terk ettiği zaman ya da sen bir koçla anlaşamadığın zaman önüne gelen menajerlerin sana verdiği listeden koç seçiyorsan sen yönetim olarak sıçmışsındır hiçbir zaman da başarılı olamazsın.
Abi işte dediğim şey zaten o. O takvime sıkışıyorsan sen eğer buraya geliyorsan artık menajer sana ne veriyorsa onu almak zorundasın. O bitti geçmiş olsun.
İşte ama Kokoşkov'da sen da bunu, öyle olmadı mı sence abi, Sinan?
Abi öyle oldu ama neden öyle oldu?
Ya yine şunu demeye çalışıyorum. Yönetim B planı olduğunu düşünmüyorum ben o zaman da.
Yok zaten yani diyorum. Hı-hı. Kesinlikle yok. Ya Kokoşkov'un gideceğini abi Mayıs'ta biliyorduk zaten ya. Gideceğini biliyorduktan kastım da şu aslında. Adamın bir gitme isteği var. NBA'den bir takımı denk getirebilirse gitmek istiyor. Ve hatta bu konuda şöyle bir şey de vardı biliyorsunuz çok konuştuğumuz bir konu. Slovenya milli takımı işte Avrupa şampiyonu falan yaparken de bu adam hepsini neyi söylüyordu işte. Ben Doncic'e çok iyi anlaşıyorum. Hatta Phoenix'in Doncic'i almamasından dolayı da acayip mutsuzdu. O zaman Phoenix yönetimiyle yaptığı en büyük kavganın konusu da buydu. Siz nasıl sıra hakkımız varken Doncic'i almadınız da Dallas'a bıraktınız. Adam şimdi zaten Dallas'a gitmesinin en büyük nedeni de işte Doncic sevdası. Yani alsın hayrını görsün o başka mevzu ama kardeşim şimdi sen bunu bile bile Mayıs ayında gidip Bayern'e ver 500 bin euroyu abi, al o zaman Trinkeli'yi.
Abi Trinkeli boşverdi zaten. Hayır, bayağı yani, bile gerek yok ki.
De ki sıkıştın, onu söylemeye çalışıyorum. Yani adam hani sözümüzü devam ediyken git konuş abi, bunu o zamandan bitir. Sen bu adamın gidebilme ihtimalini zaten, şimdi bak adam bizde çalıştığı dönem içerisinde zaten çok dalgalı bir performans sergiledi. Çok iyi dediğimiz dönemler vardı. Yani Allah da seni bildiği gibi yapsın dediğimiz dönemler vardı. Şimdi bütün bunlara rağmen sen geçen sene ne dedin? İşte adam geç geldi, kadro yapılanmasını biz adamın istediğine göre yapamadık falan filan. Tamam, çok güzel. Ya sen bunu zaten yaşamışsın bir kere. Okey. Yani koç kadro uyumsuzluğu olmuş, bitmiş gitmiş. Dönüyorsun. Bu sene aynısını olabilme ihtimali varsa bile yapmaman gerekmez mi?
Yani.
Senin bak bütün yaptığımız transferler içerisinde hiçbir koçun itiraz etmeyeceği tek bir adam var. Polonaro'dur. Ama geri kalanı adam şunu diyebilir. Ya kardeşim ben Henry kadar savunmacı bir guard istemiyorum. Veya işte başka bir tarz oyun oynatacağım. Şu tip oyunculara ihtiyacım var diyebilir. Sen şu anda işte hani şey, bir takım kuruyorsun, tombaladan koç seçiyorsun. Şimdi gene uymadı diyeceksin. Her şeyi geçtim. Şimdi Obradovic boşta değil miydi?
Boştaydı.
Boştaydı.
Temmuz ortasına kadar.
Evet. Ya abi Haziran'da git görüş. Adamın önünde Partizan ve Fenerbahçe seçeneği varken Partizan'ı seçer mi?
Valla şu anki yönetimde her şey olabilir gibi geliyor bana Sinan.
Tamam ama yani şimdi sen bu işi doğru yönetirsen adam gelirdi senin takımın başına tekrar.
Tabii.
Mutluydu ki adam burada. Bir sıkıntısı yoktu. Günün sonunda çünkü şöyle bir şey var. Bak Partizan'a Obradovic gittikten sonraki transferlere bakıyorsun. Şimdi Obradovic transferi diye de bir gerçek var. Obradovic orada olduğu için Partizan'ı tercih eden oyuncular da var. Çok ciddi artırılan bir bütçe durumu da söz konusu falan filan. Yani ne yapıyor? Partizan'da bir Euroleague takımı yapmaya çalışıyorlar. Tamam. Okey. Niye? Çünkü Obradovic abi bu adam.
Yani Obradovic yani. Olmayacak oyuncuları getiriyor abi.
Yani tabii ki. Senin elinde Trinkeri, Obradovic gibi seçenekler varken neden abi?
Neden bu kadar geç? Bu
işi neden buraya kadar kaldın? Yani neden buraya kadar kaldın?
Aynen.
Günün sonunda ondan sonra zaten Nevan Sipahya ile Djordjevic'e kalmak zorunda kalıyorsun. Yani yok başka seçenek zaten. Koç kalmadı ki. Hani Erdemcan konusuna başka değineceğim de. Ama yani burada menajer sana bunu iteler zaten artık o saatten sonra. Yani bu şeye benziyor. Ramazan'da işte tam iftar saatine 2 dakika kala koşarsın fırına. Abi pide kalmadı, ekmek vereyim. Mecbur ne yapacaksın? Almayacaksın. Yok değil. Alacaksın abi onu, kusura bakma yani. Orada ne veriyorsa sana onu alacaksın.
Bir de bu süresi sonucunda şey olmadı değil mi Altun? Hani mesela Kokoşkov'u hiç dinlemedik ama dinlememize de gerek olmayan bir süreç oldu. Yani Kokoşkov ne diyor diye düşünmüyoruz asla.
Oğlum Kokoşkov konuşmuyor ki. Sen ne diyorsun, sen ne diyorsun diye. O ben sana söyleyeyim, programa çağıralım. Sen, ben, Altun daha çok konuşuruz. Adam moderatör olur, bizi konuşturur.
Abi şimdi Kokoşkov'un sessizliği bana batıyor şu anda. Çünkü Kokoşkov'a kızım abi. Tamam mı? Kokoşkov'a kıl olduğum için ben Kokoşkov hakkında beni konuşturma. Çünkü küfür edeceğim yoksa.
Yani abi bence Kokoşkov bu saatten sonra da konuşmaz. Adamın umurunda bile olduğunu zannetmiyorum
abi,
ya.
Umarım,
çok da trink modunda yani.
Umarım Kokoşkov gidince de Doncic'in ortalamaları 7 sayı 3 rebound'a düşer. Oradan da atarlar herif yani. Umarım Kokoşkov'u da o şekilde yollarlar yani.
Ya hayır bak, bazı insanlar anasından şanslı doğar ya, bu Kokoşkov bence öyle bir cins. Hiçbir şey yapmasa da önünde Doncic var zaten. Herif kendini yırtacak oynamak için. Tamam. Ne olacak, ben başardım. Ya neyi başardın, bir git Allah'ını seversen.
Vallahi bir de abi şey, yani Kokoşkov'a şunu sormak isterdim. Baba senin planın neydi? Şimdi aldın oyuncuları. Güzel güzel adamlar da aldın. Ne yapacaktı acaba yani? Şimdi onu bilmiyoruz. Ne olacak şimdi diğer arkadaşımıza, Djordjevic'e? Hadi bakalım bununla ne yapabiliyorsun? Kur diyeceğiz.
Bak şimdi burada bir bomba atayım size. Hadi çıkalım işin içinden çıkabiliyorsak. Aga, Avrupa basketbolunda hepimizin bildiği bir Sırp lobisi gerçeği var. Bak son koçlarımıza. Sırp'tan seriyi aldık zaten. Düz vites gidiyoruz.
Balkanlar.
Aynen. Oyunculara bak abi. Yani alınıp verilen oyuncuların çoğu Mişko'nun oyuncusu. Hele Partizan'ın aldıkları zaten Mişko'nun da. Abi ne güzel düzen ya.
Ama abi zaten aslında yani siz de biraz bahsettiğiniz ucundan kıyısından da zaten bunların bir Sırp genk olduğu biliyoruz yani, hani sürekli
yani
oyuncular çok fazla döndürüyorlar, böyle sürekli takımlara pazarlıyorlar falan, acayip paralar dönüyor yani o arka planda.
Abi çok güzel sistem canım. Altakya ver kilo sürekli ondan ona al, kırmızı boya buna ver, mora boya öbürüne ver.
Aynen,
yani
aynen.
Şahane sistem ya.
Bilmiyorum yani bakalım.
Futboldaki Portekiz menajerler ve oyuncular lobisinden sonra basketboldaki Sırp böyle koçlar, menajerler, oyuncular sistemi kucağa alıyor adamı yani. Hele de son dakikacı olunca böyle nefis.
Abi zaten öyle bir ortam oluştu ki. Ya orada birinin geçireceği belliydi yani. Son dakika.
Tabii tabii.
Koç son saniyede gitmiş. Tamam, bunlar açıkta. Zaten kimin hangi takımla çalışacağı belli. Ortada 3-5 seçenek var. Hop, oradan birisi götürdü yani.
Vallahi yani geçelim mi bilmiyorum ama yani Utah Jazz'ı çalıştıran Erdemcan bizi çalıştıramıyor herhalde.
Ya yani yaz ligindeki maçı tabii Utah'ı çalıştırmak dersek tabii gurur duyuyoruz, o ayrı mesele de.
Abi yani... NBA'in yaz ligi bizim Euroleague'de gene tokat ya, manyağı yapar adamları yani.
Abi Euroleague yalnız NBA de yani biraz overrated söyleyeyim yani. İşte Amerika ya, milli tamam. takımını gördük burada ıkına ıkına Euro takımlarıyla nasıl maç yaptığını Fransa'yla falan.
Abi tamam ama sonra vitesi bir büyüttü herifler. Bangüm bangüm ondan sonra yani hani onlar biraz şey işi gevşekten tutunca dediğin gibi de ciddiye aldığı zaman da aradaki fark hemen ortaya çıkıyor. Bir de abi adamların oynadığı maç sayısına bakıyorsun senelik. Hani öyle böyle ortalama bir böyle hani süperstar dediğin adam 80-85 maçtan aşağı kalmıyor.
Tabii abi zaten NBA'de normal sezon 82 maç.
İşte onu diyorum yani hani işte yok ıvır zıvırı yani işte hazırlıkları osu busu falan filanı bilmem ne. 100 maça kadar çıkan adamlar var. Abi bu insanlık dışı bir şey. Yani senede 365 gün var. 3 günde bir maç yapıyorsun. Bu ne zaman dinleniyor da ne zaman antrenman yapıyorsun, ne zaman oynuyorsun?
Zaten dinlenmiyorlar ki abi, sadece taktik konuşuyorlar. Onlar antrenman falan aynen yapmıyor öyle. Yani.
Son 2 sezonla ilgili şöyle saçma bir hikaye yaşadık bu arada. Bunu demeden geçemeyeceğim. Geçen yıl koç gelmeden oyuncular alındı. Koç geldi. Çok büyük hataydı çünkü koç takımı kurmalı. Bu yılda koç takımı kurdu. Yönetim daha sonra koçu kaybetti. Ya bu nasıl bir yönetimdir? Yani böyle işi demiyor musunuz abi? Hani koçtan sponsorluk alıyorsun. Hani başkanın firmasından. Oradan aldığın parayı böyle salak saçma yönetiyorsun. Ve buna şube diyorsun. Ya Fenerbahçe Beko'nun gittiği yer ne abi? Hani böyle koçlara öküz gibi para verip, olmayan oyunculara, Bartal gibi oyunculara öküz gibi para verip biz nereye gitmeye çalışıyoruz abi? Yani Fenerbahçe bunu hak ediyor mu, bu yönetimi ya da bu yönetimsizi?
Abi etmiyor tabii ki ama bu noktada şunu söylemek isterim. Bu seneki kadro yapılanması geçen seneden daha iyi. Ama deyip büyük bir soru işareti koyacağım şimdi burada. Geçen sezonda birkaç tane yayında özellikle ismen zikrettiğim için tekrar söylemekte fayda görüyorum. Yani Zach Ledey dediğin adamı Milano'da ne işler yaptığını gördük. Ve 750 bin euro oynuyordu bu adam. Şimdi sen bu adamı alıp da bir alt seviyedeki bir takıma götürebilmen için işte Obradovic markası yetebiliyor. Ama sen bunu Fenerbahçe markasını yönetemediğin zaman işte Polonara'yı tekrar söylüyorum hariç tutuyorum. Devin Booker aldık abi. Yani Devin Booker'ı kim alacaktı da biz aldık? Yani rekabet olmayan bir adama 1 milyon euro civarında bir fiyat işte ücret ödeyip alıyorsun. Ya bunu alacağına Zach Ledey'i al. Final Four oyuncusu alıyorsun yani işte ise. Ya Booker'ın ne oynadı, hani ne seviyede ne rekabetle oynadı belli değil.
Abi Booker'ı koç istemiş ama ben şunu demeye çalışıyorum. Yani bizim bir oyuncuyu getirmemiz için koçumuzun iyi olmasına gerek olmayacak bir yönetimimiz
tamam,
olması gerekiyor.
Tamam, tam aynı yerdeyim.
Bir şube koç, olması gerekiyor.
Sen koç istedi diye oyuncu bir tane iki tane alırsın da koç istedi diye adam alınmaz abi. Geçen sezon ikinci yarısında da koç istedi diye aldığımız adamları biliyoruz.
Ya onu Obradovic'te de çok gördük. Hani yıl ortasında gelen hiçbir uzun abi, işe tamam yaramıyor abi.
Ya sen uzun demiyorum ki sadece. Ya kısası uzunu. Her türlü adam denedik ettik falan. E ne oldu? Yani Alex Perez'i de ben istemedim herhalde. Ya da Kaufman mı diyelim artık. Kimliği belirsiz diye bir şüpheli insan. Formada Kaufman yazıyor falan böyle yani. Hani.
Kaufman Alman stoper ismi oğlum.
Hiç ya vallahi billahi yani.
Yapı marketi ismi.
Yani onu ben mi istedim abi? E tamam koç istedi. E aldığın adamı oynatmıyorsun abi.
Abi işte zaten o da çok konuşuluyor.
Yani Kenan Sipahi, Gerardini mi istedi?
İstememiş gibi yani.
E tamam kim istedi abi o zaman? Kenan Sipahi kim istedi abi?
Abi işte geçen yıl koç olmadan takım kuruldu. Bunu zaten anlıyorum. Benim demeye çalıştığım şey şu. Ya o kadar kötü bir şubemiz var ki abi. Sen ne bir oyuncuyu buraya ucuza getirebilirsin. Çekici bir hale getirebilirsin. Ne iyi bir koçu buraya gönüllü bir şekilde getirebilirsin. Ya, ne de yıldız bir koçu. Alttan bulup getirebilirsin. Yani o kadar kötü durumdayız ki bana sorarsan şu an basketboldan anlayan bir kişi yok gibi geliyor bana şubede.
Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak. Hadi bunların hepsine eyvallah. Ya biz bu sene Maria Shayok aldık değil mi? Bence kötü transfer de değil de. Yani eski Filalı Bursaspor'dan aldık adamı. Okey bak bunların hepsini okuyayım. Ya bunu Kokoşko mu izleyip aldı? Gerardini mi izleyip aldı?
Onu da Kokoşko listeli diyorlar ama.
Ya nerede izlemişti istemiş abi. Kaç maçını izlemiş şey yokun. Allah'ını seversen ya.
NBA'den tanıyormuş diye okumuştum.
Yani şey mahalledeki tanıdık arkadaş. Ya bizim Hüseyin abinin bir oğlu var, iyi çocuk. Öyle mi yani hani bu abi Fenerbahçe diyoruz işte hani anlatabiliyor muyum? NBA'den tanıyormuş diye oyuncu alamazsın abi. Yani çok gerçekten çok saçma.
Hayır abi mesela o isim çok spesifik bir isim. Yani belli ki şimdi bir şey düşünerek almış herif, tamam mı? Ben ona okeyim ama işte şimdi mesela herif gitti yeni koç. Ulan bu kim lan falan diyecek yani doğal olarak. Çünkü adamın öteki adam kafasında bir şey de aldı onu. Şimdi bu kim, ne yapacağım ben bu adamı diyebilir. Zaten abi en büyük sıkıntı bak, bu tamam. Yani koç
abi
yapıyor şeyleri.
Allah aşkına bana şunun cevabını ver. Kylo Quinn'i kim aldı?
Kokoşko getirmiş abi.
Tamam getirdi. Abi yani adama maçta süre vermeyen de Gerardini değil ki. Kokoşko'nun kendisi.
Abi Andrew Bennett'i getiren kimdi? Obradoviç'ti yani, bu hani oluyor diyorum. Yani sezon ortası transferleri konuşma.
Anthony Bennett zaten hani NBA tarihinde en böyle şey balon şeylerinden biridir yani, ilk üçü oynar bence draftlarda. En rezil draftlarda bir birden seçilip de öyle patlayan falan. Ama şey bak hani şunu demeye çalışıyorum abi, yani sen Fenerbahçe olarak ipleri bu kadar koçun eline bırakamazsın. Senin bir kadro yapılanman olur, bir planın olur. Bak Bayern Münih dediğin takım, Bayern hepimiz biliyor, Almanya'nın en iyi futbol kulübü, doğru mu?
Tabii.
Adamın kaç yıllık basketbol geçmişi var?
10.
Adam planlı bir şekilde tıkır tıkır tıkır üstüne koyarak koyarak koyarak koyarak hep doğru oyuncular alarak ilerledi. Ve düşük bütçelerle yaptılar bunu. Paraları olmadığı için değil abi. Adamlar doğru organizasyon, doğru yapılanma için kendi bütçelerine uygun, kendi stratejilerine uygun oyuncular alarak. Biz geçen sene hep ne diyorduk? Bayern kadar sert oynayan başka hiçbir takım yok. Bütün takımın kurgusu, yapısı, her şeysi bunun üzerine kuruldu değil miydi abi? Bunun üzerine kuruldu. Oyuncu yapısı da buna göreydi. Ve adamlar bu istikrarı yeniyi sağlamadılar. Yani Bayern hep sert oynuyordu. Yani son 5 yıldır adamların bir oyun kurgusu var. Koç değişse de oradaki ana mantalite, oyuncu transfer stratejileri falan değişmiyordu.
Abi Bayern'de ama şöyle bir durum var. Yani şimdi Bayern'de işte bizdeki gibi, işte Efes'teki gibi ya da ne bileyim ben işte Real Madrid, Barcelona'daki gibi bir baskı ve stres yok abi. Şimdi adamlar deneme yanılma yapabiliyor yani. O gidiyor.
Abi yakında o da olur.
O gidiyor, Beriki geliyor. Orası. O gidiyor, Beriki gidiyor. Adamlar bir sene ilk 8'e giriyor. Bir sene 15. oluyor. Kimsenin ruhu bile durmuyor. Çünkü adamlarda EuroLeague Final Four yapacaksın. İlla yapmazsan Allah hepinizi atarım, yıkarım diye bir felsefe yok. Çünkü öyle bir baskı yok. Ama Fener'de öyle değil. Şimdi adam şey yapmaya çalışıyor. Yani sürekli biz evet Final Four takımı olmak zorundayız
baskısı var. Çok doğru. Bak çok çok doğru bir yer. Ama şunu demeye çalışıyorum. Bayern dediydi derseniz bundan 5 sene sonra bambaşka bir Bayern'i konuşur hale geliriz. Çünkü stratejileri var heriflerin. Ve şunu demeye çalışıyorum. Bayern futbol takımı olarak Avrupa'daki en başarılı 5 takımdan birisi diyebilir miyiz? Düzenli istikrarı abidesi evet. Herifler. Kazanır kazanamaz kupayı. Finali zorlar bilmem ne yapar falan. Abi adamlar EuroLeague şampiyon olduğu sene bir sonraki sezon için anlaştıkları koç ve sistem nedeniyle kazanan koçu gönderen adamlar. Yani daha ne başarı elde edeceksin? Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmış adam sana. Gönderiyorsun. Niye? Bizim başka bir planımız var. Başka bir iş stratejisi geliştirdik. Onun üzerinden ilerleyeceğiz deyip istediği oyuncu da istediği koçu da gönderiyor. Niye? Kendi stratejisine uymadığı için. Adamın bir kurgusu var. Sen Fenerbahçe olarak bunların hiçbirini yapamıyorsun ki. Koç geliyor. Bunu istiyorum. Tamam onu alalım bari. Menajer geliyor. Bak bu iyiymiş. Yabancı değil. Falan. Tamam bunu alalım. İyi.
Ya şimdi menajeri ayırıyorum ama
kayınço, abi. Sonuçta kayınço izleme şeyi var ya. Koçu var. Ne ya? Yan Veseli kayınço. Yani abi Allah'ını seversen böyle şey mi olur ya?
Abi ama oyuncuyu da koç aldıracak. Kim aldıracak abi başka? Yani adam oynatıyor abi takımı. Yani
abi tamam adam oynatıyor ama adamla konuşursun da senin bir ana stratejin olur. Gerardini dediğin adamı niye koyuyorsun abi o zaman oraya? O kadar parayı niye veriyorsun? Genel menajer niye kalıyorsun abi?
Abi bu Gerardini'nin stratejisi bu değil mi Sinan? Benim anlamadığım bu. Yani bunların hepsinin başındaki adam Gerardini. Biz son 2 yıldır belki Obradoviç sezonunda da bir 2 sezon.
Tamam Gerardini işte ya. Tam oraya gelmeye çalışıyorum zaten. Yani bırak koç abi.
Sıçarlar bu işi bu yönetimi ya abi. O kadar kötü durumdayız ki yani ben ağlamak istiyorum gerçekten. Hani koça
gelene kadar yönetim abi zaten.
Aynen bu kadar abi. Yani yönetimin bir şekilde acilen silkelenmesi lazım abi. O kadar bizim efsane basketbolcularımız var. Birini getirsinler. En azından denetlesin ya. Ya desin ki neden Georgia'yı biz alıyoruz? Neden Kokoşkov'u daha önce bırakmadık? Yani taraftar olarak Kokoşkov gidiyor. 1 milyon euro buyout parası konuşuluyor. Sonra bir tane yönetici çıkıyor, Sertaç Komşuoğlu. Biz para almadık diyor. Abi para almadıysan Altun dediği gibi biz bu adamı niye gönderdik? Ya bütün takımı kuran adamı biz niye gönderiyoruz? Omutsuz peki, olacak bak, diye mi gönderiyoruz?
Tam bu noktada çok güzel bir yere getirdin konuyu. Kritik bir soru soracağım. Çok doğru söyledin. Bir sürü Fenerbahçeli oyuncu var değil mi? Yani bunlardan birisini idari menajer falan fıstık adına ne koyarsan koy yapabilirsin. Doğru mu?
Hı hı.
Peki. Gelelim başka konuya. Fenerbahçe'de kulüp düzeltiyorum. Efes Pilsen'de. Kulübün genel menajeri kim abi? Alper Yılmaz.
Hı hı.
Yıllarca Efes Pilsen'de forma terletmiş, kulübün kültürünü bilen, değerlerini bilen, ne istediğini bilen, ona göre hareket eden bir adam var değil mi? Evet. Transferleri de bizzat kendileri ilgileniyorlar. Abi takımda bir tane yok yönetim bilmem nesi falan diye bir şey duyuyor musun?
Takip etmiyor. Belki
yapmıyor abi. Yapmıyorlar. Kesinlikle yok. Bütün kulüple ilgili açıklamaları, sorumluluğu, her şeyi genel menajer idare ediyor. Abi bizde hem genel menajer var, bir de basketbol şubesinden sorumlu yönetici var. Basketbol şubesinden sorumlu yönetici dediğin kişi kim abi? Sertaç Bey'in isminden bağımsız söylüyorum. Bu arada çok iyi işler yapıyor. O ayrı. Kim abi? Seçimle seçilmiş bir başkanın oraya yönlendirmiş olduğu, seçimle gelmiş olan bir yönetici. Abi bu isimlerin hiçbiri profesyonel değil. Bu saydığımız isimleri, bu görevlere gelen kişilerin, başta Ali Bey olmak üzere hepsinin bir sorumlu olduğu gerçek bir mesleği var. Ana hayat kaynakları orası. Ama Gerardini gibi, Alper Yılmaz gibi insanların profesyonel mesleği bu. Ana sorumluluk alanı bu. Sen her takımın yaşadığı sorunda Gerardini'nin önünde gidip de medyaya basına açıklamayı sen yaparsan, ya her türlü sorumluluğu kendi üstüne alırsan, adam da der ki ne olacak, ben onu da yapsam böyle de yapsam zaten gidip birisi benim yerime açıklıyor. Hata yapmaktan kaçınır mı? Denedik ya, olmadı dersin, çıkarsın işin içinden. Basının önünde konuşma zorunluluğun yok. Bir şey anlatma ihtiyacın yok. E biz bunları yapıyoruz. Tamam, ne yapıyorsun? Euroleague senelerce hakkımızı maçlarda çatır çatır yerken konuştuk mu?
Hiçbir ses çıkmadı.
O zaman profesyonel idari menajer veya genel menajerin fonksiyon olarak ne görevi var? Ben bunun cevabını bulamıyorum. O zaman ya Sertaç Bey biraz topu Gerardini'nin üstüne atacak. Al hocam, biz sana bu kadar para veriyoruz, işin hakkını ver diyecek. Ya da Gerardini bir şey demez zaten yani. Bu düzen herkesin işine gelir. Sıfır sorumluluk. Riski karşıya at. İyi başarı gelirse ben yaptım. Gelmezse denedik olmadı. Yok öyle bir dünya yani. Allah, hepimiz profesyonel iş dünyasının içerisindeyiz. Denedik olmadı diyecek lüksümüz var mı?
Abi çekerler kenarı, sen ne diyorsun aga derler yani.
Aynen öyle.
Yani.
Sen bu kadar oyuncuyu deneme hakkın var mı abi? Geçen sene kimi aldı, kimi gönderdik belli değil ya. Kadroyu say desem hepimiz kaldı. Cerrelleri niye aldık abi? Altun dediği gibi çizilmiş sistemler üzerinden, böyle setin üzerinden bir tane üçlük atsın diye. Ya abi Fenerbahçe burası ya. Tekrar abi söyleyeyim, Fenerbahçe burası. Yani böyle bir tane üçlük atacak adam almak için menajere ayrı para, adama ayrı para bilmem ne falan. Guard bulamadın, Kenan Sipahi'yi al. Abi yapmayın ya. Yapmayın
ilk
yani.
İlk Kenan Sipahi'yi gönder daha sonra. Hani tek suçlu oymuş gibi.
Evet. E onu diyorum. Yani madem aldın, adamı niye hemen gönderiyorsun? Kyle Quinn aldın, 6 ay hadi gönder. Lorenzo Brown aldık, tamam olmadı. Ya biz de beğenmiyorduk. Beğeniyorum demiyorum zaten. Ama bu deneme tahtası değil kardeşim. Para gidiyor burada.
Aynen.
Hayır, madem bu kadar paraları vermek istiyordun, git abi o zaman Kostas'a 500 bin euro daha fazla verseydin de hiç size Kostas kalsaydı.
Abi Ulanovas'ı aldın, öküz gibi para verdin, evet. Yıllık, sonra göndermek için bir daha para verdin. Sonra Bartel'i aynı şeyi yaptın, Bartel'i gönderemiyorsun. Neden? Adam sözleşmesi var. Evet. Yani o kontratı başka yerden bulamayacağı için kalıyor. Ya böyle şey mi olur ya?
Dönüyorsun, Kostas giderken de niye gitti? Abi hepimiz biliyoruz, para yeterli gelmedi. Adam da zaten o dönemde pandemi falan, işte ailesini özledi bilmem ne, üniversiteye gitti. Sen şimdi Kostas'a 500 bin euro fazla verseydin adam gider miydi, kalır mıydı?
Onu geç kalın içi tut abi.
Ya abi gardın yok, gardın ya. Geçerse kimdi abi bizim gardımız? Kostas'a o kadar saydıran insanlara soruyorum. Geçen sene bizim gardımız kimdi abi?
Yoktu abi.
Lorenzo Brown, Kenan Sipahi. Abi öyle gard mı
zaten oluyor? Zaten olmayınca Nando'yu zorladılar.
Kostas'ın bacağı yapmaz. Kostas'ın sol bacağı yapmaz. Bacak diyeyim de öyle olsun bari yani. Sol tarafından bir şey olmaz yani. Olmaz abi yani.
Orada galiba taşak demeye çalıştın.
Bacak diyelim. Ne diyelim? Yani, vale diyeyim bari. Ne diyeyim yani? Abi yani hani Fenerbahçe'sin sen ya.
Altuğ, sen de yönetimle ilgili düşüncelerini söyle de artık bir sonraki bölüme geçelim.
Vallahi abi.
Yoksa biz bayağı doluyuz galiba.
Yani yönetimle ilgili çok diyecek bir şey yok yani. Siz gayet güzel özetlediniz mevzuyu.
Yönetemiyorlar.
Ya yönetemiyorlar abi yani çok.
Gayet güzel yönetemiyorlar.
Yani bunun gerçekten çok bir açıklaması yok yani. Yani ben hani böyle çok gömmek de istemiyorum ama ya gerçekten çok yani çok çok zayıf yani. Ya böyle olmamalı yani, çok yazık abi, bir sürü paralar falan, yazık, günah yani. Ben sadece şunu bekliyorum yani, ben yani başarı maşarı falan olur, bazen başarılı olursun, bazen kötü dönem geçirirsin, onlar her takım yaşıyor yani. Ama ben hani Fenerbahçe markasının bu kadar hani güç kaybetmesinden rahatsızım, anladın mı? Ben abi beklerdim ki Kokoşkov gitmek mi istiyor? Hayır abi. Biz Kokoşkov sen gidemezsin. Biz demesini istiyordum yönetimin. Ben bunu bekledim yani. Yoksa bana ne abi, Kokoşkov ne yaptı bir yani. Anladın mı? Hiçbir etkisi yok benim için hayatımda yani. Ama eğer gideceği belliyse sen gidemezsin diyeceklerdi. Adamı burada bir sene daha tutacaklardı. Mutsuz mutluluğunda mutsuzluğunda yani, anladın mı? Sıçarım yani. Kontrat var lan. Duracaksın. Takımı sen kurdun yani. Anladın mı? Ya adamı zorla tutacaktı burada, bir sene daha duracaktı. Çünkü yapamazsın bunu bize yani. Ya da abi adam mızır diyor mu? En baştan sallayacaktın. Kovacak edecektin herifi. Sonra sen gidip yeni bir koçunu alacaktın. O takımı kuracaktın. Şimdi göt gibi adamın kurduğu takımda hani el alemi gerdeğe girmek durumunu yaşayacak Djordjevic arkadaş. Buradan da belki yani birazcık ona geçiş yapabiliriz yani. O adamın riskini de alıyoruz ama yani bizi neler
devam et abi.
Neler bekliyor bak, bilmiyorum.
Yönetimle
yani.
yönetimle ilgili son bir şey ekleyeceğim abi.
Küfür etmeyeceksen ekleme Sinan.
Çok yok, önemli bir konu. Şöyle takip ettiniz mi bilmiyorum. 2-3 gün önce bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe kombineleri ne olacak diye. Tamam. Abi kombinelerle ilgili işte bu sene kombine satışı yapılmayacaktır diye bir açıklama var. Tamam, okey. Geçen yılda kombinesi olan taraftarlar işte %50 biletle giriş olacakmış ya. Öncelikli olarak kombinesi olan taraftarlar, sonra kongre üyeleri falan filan diye gidiyor böyle sıralama işte yani. Birinci gün kombinen varsa işte ilk günden biletleri alabiliyorsun diye bir mevzu var. Peki okey, her şey buraya kadar çok güzel. Abi madem kombine alınamıyor. Bak, isimden tamamen bağımsız olarak söylüyorum. 1907 derneğinin bilet satışını gerçekleştirdiği 1907 tribününe de bilet satılmasın abi, o zaman kombine verilmesin ya. Onlar da biletle gelsin. Sen taraftarın içerisinde bile taraftar ayrımcılığı yapıyorsun.
Bu güzel bir konu abi. Evet.
Yani sen madem onlar has taraftar, siz de şey maraba mısınız yani? Biz para vermiyor muyuz abi? Ne yapalım şimdi, gidelim o zaman Fenerbahçe'nin dışında, Fenerbahçe'nin üst bir kimliği olarak 1907 Derneği'ne üye olalım. Oranın taraftarı olduğumuz için kombine alabilir hale gelelim. Ben Fenerbahçe taraftarıyım abi. 1907'nin derneğine üye mi olmam gerekiyor? O zaman gideyim oraya üye olayım. O zaman Fenerbahçe üye olmayayım abi, çünkü oradan alamıyorum. Ya kongre üyesi olarak 1907'ye üye değilsen eğer, gidip oradan kombine alamıyorsun. Ya yani Fenerbahçe'li taraftarının bir üst kimliği 1907 Derneği'nin üyesi olmak mıdır? Bak diyor. Her şeyi geçtim abi. Yönetememenin en dibi budur abi. Ya kombine vardır ya yoktur. Yok o derneğe var, o öbürküne yok. Sizinkine birinci gün, öbürküne ikinci gün, öbürküne üçüncü. Yani. Taraftarı kalite ayrıştırıyor muyuz o zaman? Ne yapacaklar? Yakında böyle derimizi elleyip bunun kumaşı kaliteli, tamam bundan olur falan mı diyecekler? Yani koklayacaklar mı bizi, öyle mi anlayacaklar? Bundan taraftar olur, bundan cacık olur. Yani ayıptır
şu
ya.
Şu an diyorlar zaten.
Aynen. Ayıptır bu ama. Ataşehir'i kimlerin Ataşehir'i yaptığını biliyoruz abi. Kimse kusura bakmasın. Bizim de 1907 tribünden para verip alacak hakkımız, gücümüz var da biz taraftar olarak gelmek istiyoruz oraya. Ama sen bu işi bu kadar başarıya endeksli gelir kaynağı olarak görmeye başlarsan, ondan sonra o tribünlerde niye kimse bağırmıyor? Kimsenin sesi çıkmıyor. Ya hakem bir şey yapıyor, kimse yuhalamıyor bile. Abi yani. Sen o taraftar istiyorsun. Hala da onu istiyorsun. Hala da o ayrımcılığı yapıyorsun. Burası Digiturk değil ki abi. Benim ödediğim paket kadar izleme hakkım olsun. Onu da izlemek istiyorsan şu kadar daha ödemen lazım. Bunu da yapmak istiyorsan bu kadar daha ödemen lazım. Hani taraftarlık?
Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleneyim mi abi? Biz bu bölümü 2 saat çekersek yönetim düşer.
Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz abi. Bizi dinleyen taraftar gariban taraftar abi. Allah'ını seversen.
Ya gerçekten çok rezillik dolu bir şey. İsterseniz bir gün yönetim bölümü yapalım. Futbol falan da konuşalım abi. Çünkü bizden iyi Fenerbahçe'de çok insan var da biz de fena Fenerbahçe'de değiliz yani, konuşacaklarımız var. Futbol konuşturmak istiyorlarsa Altuğ mesela bugün maçı izleyecek. Bize yorumlar. Zalgiris podcast'i nasıl gidiyor Altuğ?
Zalgiris podcast'i harika.
Senin hali getirelim.
Ulanamasın dönüşüyle. Çok motiveyiz abi bu sezona. Yani yuvaya geri döndü. Büyük bir sıçrama yapacağız burada yani önümüzdeki sene.
Abi çok iyi, çok sevindim seni.
Eyvallah. Adına.
Umarım güzel bölümler olur, güzel dinleyicileriniz olur. Allah yolunuzu açık etsin kardeşim.
Eyvallah.
O zaman ikinci bölüme geçelim. Ufak bir ara verelim yalnız, ne dersiniz? Evet, Taraflı Podcast'in ikinci sezon ilk bölümünün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Adana Demirspor Fenerbahçe maçını konuşacağız. Maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Ben hemen söyleyeyim. İlk maçı izleyip tekrardan ligden ve futboldan soğumayı planlıyorum. Muhtemelen yine lan bu muydu lanet olsun deyip bu sezon da gitti deyip basketbola geri dönüş yaparız yani.
O kadar mı durum kötü ya futbolda? Ben transferleri falan...
Ne bileyim
falan...
abi.
Hiç
ben de çok takip etmiyorum da yani genelde hep öyle oluyor ya artık. Alıştık anasını.
Abi zaten. Ben kişisel kötülüğe vuruyorum o işi. Benim Avrupa'da tuttuğum yegane takım olan Arsenal, şanlı Arsenal'imiz de 70 yıldan sonra İngiltere'de Premier Lig'e çıkan, yani en üst lige çıkan Brentford'a ilk maçta 2-0 yenilerek zaten futbolun ne kadar gereksiz bir spor olduğunu bana hatırlattığı için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Londra'nın da Allah belasını versin deyip kapatalım bu konuyu bence.
O zaman bu konuyu kapatıyorsak Djordjevic seçimine geçelim diyorum. Ne dersiniz? Yani Djordjevic seçimi nasıl böyle Kinder sürpriz yumurtadan çıkmış gibi karşımıza çıkmış?
Yok kardeşim, bence bu bölümün adını o piti piti koymamız lazım. Yani öyle bir seçim yaptık zaten. Onu bir seçim, bunu bir seçim. O öyle bir şey oldu yani. Hani artık geriye ne kaldıysa abi, yani best of the rest diyelim.
Yani seçim bile yoktu ki. Bir o herif vardı, onu aldık abi.
Yo, ben alternatifleri sayayım istersen. Altuğ.
Say.
İsim ya, konuşulan isimler Erdemcan zaten, hani Ufuk
onu
Sarıcı,
Orhun
Emre. Erdemcan'a ayrı bir başlık açalım bence. Onu bir ayrı konuşalım da.
Aynen. Sonra Neven Spaya konuşuluyordu. Sasa Obradovic konuşuluyordu.
Evet,
konuşulan isimler
vardı.
Allah
korusun. Obradovic geri dönüyor diye haber yapan klasik Türk medyası da vardı. Obradovic Fenerbahçe'ye geri dönüyor. En beğendikleri şey. Ama altı okuyorsun böyle. Sasa Obradovic falan.
Yani bu seçim aynen süreci de bir önceki bölüm zaten yönetime çok saydırdık. Saydırmaya devam edebiliriz. 3 yıl Djordjevic'e kontrat verdik. Hani 3 yıl zaten bence epic fail. Ama
bu arada
hani
onun detayını söyleyelim. Onun detayını söyleyelim. 1 artı 1 artı 1'miş bu arada sözleşme detayı.
Abi o nasıl sözleşme ya? O
yani
zaman...
Şöyle, her bir yılın sonunda Fenerbahçe'nin tek taraflı feshetme hakkı olacak şekilde anlaşma yapılmış.
Şey gibi, Fenerbahçe'nin NBA'ye çıkma hakkı varmış gibi abi.
Evet.
Yabancı
çıkış hakkı veriyorlar ya oyunculara, onun gibi bir şey. Yani 3 yıl ayrı bir fail dediğin gibi, okey katılıyorum. Hı-hı. Bu arada Obradovic'e 3 yıl geçirdi takım, hani say desen sayamıyorsun. Ama şey, hani günün sonunda en azından bir feshetme hakkının olması bile ümitlendiriyor işteyse.
Aynen. Yani 3 yıl bir koça kontrat veriyorsan çok güzel onunla planlar yapmışsındır. Onun üzerine bayağı bir şeyler yatırım yapmak istiyorsundur gibi geliyor bana. Hani bizim daha çok basketbol şeyimiz var, geçmişimiz var Fenerbahçe olarak. Bakıyoruz neyin nasıl gittiğini çok iyi biliyoruz. Sanki biraz Obradovic'ten önceki döneme geçmiş gibi hissediyorum ben Djordjevic'le beraber.
Çok hızlı bir geçiş oldu. Doğru. Aynen, özümüze geri döndük gibi bir şey diyeyim artık. Ne diyeyim yani, jet hızıyla geri döndük. Çünkü hani bu bir nasıl diyeyim? Ya o bu geldiğimiz nokta itibariyle evet. Geriye kalanların o yüzden az önce onu söyledim. Yani best of the rest. Hı-hı. Geri kalanların en iyisi evet. Kağıt üzerinde Georgevich. Bunda en fikiriz. Okey. Ve iş o noktaya geldiyse zaten bir yönetimsizlik sonucunda Hı-hı. zaten mecbur kalıyorsun. Alalım falan. Hı-hı. Ama yani Georgevich 3 yıl üzerine plan yapılacak bir adam mı? Çok büyük soru işareti. Yani inanılmaz evet. büyük soru işareti.
Evet. Altuğ, sen Georgevich'le ilgili ne düşünüyorsun bu kararla ilgili? Senle biz bayağı bir telefonla konuştuk bu kararı. 2 saat kavga Vallahi. Ettik seninle. Küfürler ettik birbirimize. Konuşmadık bir süre. Çünkü sen sıkı bir Georgevich taraftarı çıktın. Fanı çıktın.
Hadi canım, hiç öyle bir şeyleri çıkmadım yani. Gazlama şimdi milleti. Abi şimdi Georgevich'te bir gerçek var ki ya kişilikte bir sıkıntı var. Tamam mı? Bu çok net yani. Ya gittiği her takımda kavga, dövüş. Yani ya menajerle kavga eder, ya kulüple bozuşur, ya oyuncuyla darıdır falan tarzı bir modu var abi bu adamın. Ve yani kolay bir birisi değil yani. Hani oyunculuğun da ucundan kıyısından hatırlarız. Hı hı. O zaman da böyle zor bir adamdı. Antrenörlükte yaşlandıkça iyice böyle aksi bir adam oldu herhalde. Çünkü hep böyle çok uzun soluklu şeyler yapamıyor. Hep böyle bir kişisel problem yaşadığı bir şeyler oldu yani.
Abi bak zamanlarda. Ben ucundan kıyısından değil, Georgevich'i çok yakından hatırlarım. Özellikle Barcelona ve Real Madrid dönemleri benim için nefret kaynağıydı. Yani dediğin çok doğru Altuğ, kişilik problemi. Yani kişilik başka bir boyutta. Yani hırs küpü tamam, acayip motive olabiliyor falan ama hani böyle sinirlendirdiği zaman dağılan ve sonra ne yaptığını hatırlamayan tipler vardır ya. Georgevich tam o yani.
Aynen.
Ver coşkuyu patlasın, ondan sonra bir daha hadi düzeltebilene aşk olsun yani.
Aynen. Ve zaten buradan da anlıyoruz ki hani o oyunculuktaki o kişiliği yaşlanınca da çok fazla değişmemiş yani. Çünkü çoğu yerden de sorunlu ayrılmıştı. Dolayısıyla hani birincisi bir el bombası mı aldık yani elimize. Orası belli yani. Şimdi bu noktada da yani bu tarz adamların çok iyi yönetilmesi lazım. Hani biz de sürekli yönetim öyle, yönetim böyle falan diyoruz. Hani en basit konuları bile işte Kokoşkov dünyanın en sessiz, sakin, hani kağıt üstünde yönetilebilir olan Hacı adamıydı abi. Bence. Hani o Hacı abi bile yönetemedikten sonra Georgevich'le nasıl başa çıkacaklar ben çok emin değilim yani.
Ha bu arada bence taraftar Georgevich'ten acayip mutlu olacaktır. Ama taraftarı da ikiye bölebilir. Yani Georgevich'i acayip sevenler ve nefret edenler olarak.
Abi Georgevich'in nesini seveceklerini söyleyeyim. Sağ içinde hırs küpü. Bağırır, çağırır, hakemlerle kavga eder, bilmem ne yapar, tribünle oynar. Yani temizinden bir en aşağı bir 5-6 maç
atılır.
Tribüne atılır kesin. Yani bir 6 falan bekliyorum yani bu sezon. Sayarız kaç maç atıldı diye. Yani böyle bir karakterli bir adam, zor bir adam yani. Ha, neticede şimdi yine bizim tepeye oynamamız beklenilen bir takımız biz yani. Öyle olunca da tabii baskı daha fazla olacak. Bu baskıyı ne kadar kaldırır, ne eder? Yani onlar tabii birazcık soru işareti. Şimdi bir de hiç tanımadığı bir takıma geliyor. Başkasının kurduğu takıma geliyor. Adamın bir excuse'u var, şey mazereti var. Ben mi kurdum lan takımı diyecek birinci yılın sonunda falan, anladın mı? İyice canımız sıkılacak falan, öyle soru işaretleriyle dolu bir döneme giriyoruz yani.
Abi burada bence özellikle üzerinde durulması gereken konu, hani oyunculuğunu biraz hatırlayanlar veya hatırlamayanlar için de hatırlatalım. Yani Georgevich acayip bir guardtı ve hep topu elinde isteyen profiller vardır ya. Yani adam sürekli Barcelona Real'de oynarken bile hani can isteyince veren bir profildi ama oynatırdı ve kazanırdı da. Yani zor adam, karışmayacaksın falan filan. Ama diğer taraftan da hani şey, yani rakip oyunculara sataşır, pislik yapar, sert oynar. Bayağı da sert oynardı. Ben bunların hani kişilik özelliğine mutlaka artık hani karakteristik olarak oturmadan o işler o aşamalara gelmez zaten. 6 yıl sonuna kadar katılıyorum. Dolayısıyla bunu koç olarak da sahaya yansıtacağını bekliyorum. Ama en büyük endişem, koçluk kariyerine bakıyorsun. Biliyorsunuz Milano'da zaten oyuncu olarak da oynamıştı. En son Milano'da bırakmıştı. Milano'da koç olarak başladı. Başlıyor. Aynen. Sonra abi 5 sene ara veriyor. Sonra Treviso'da başlıyor. Ondan sonra bir daha Sırbistan. Yani Sırbistan milli takım koçluğu biliyoruz yani şey emeklilik dairesi gibi bir şey. Djordjevic yaşındaki bir koç için çok erken bir dönem o. Yani hani sadece milli takımla takılayım demek. Senede oynayacağım maç sayısı belli. Yapman gereken belli. Aslında milli takımdakiler bence antrenörden ziyade hani şey seçiciler konumundalar. Yani oyuncu seçiyor. O anda formda olan, iyi durumda olan oyuncuları seçerek en iyilerin karmasını yönetmeye çalışan bir profesör gidiyor. Dönüyorsun her şeyin ötesinde adam hani bence ciddi kariyere başladığı yer 2015. Ya bu adam 2007'de koçluğu, 2006'da koçluğa başlamış. 2015'teki Panathinaikos sürecine kadar hani arada neredeyse 9-10 yıl var. Burada ciddi bir koçluk yapmış sayılmaz. Ondan sonraki döneme bakıyorsun bir Panathinaikos işte biraz Bayern, işte 2 yıla yakındı Bayern Münih yanlış hatırlamıyorsam. Böyle şey dönüşümlü gibi bir durumu var. Yani ondan sonra işte Virtus Bologna'nın başına geldi. Orada biraz daha bir hani belirlenmiş bir strateji üzerinden bir takım yönettiler. Orada da işte Avrupa Kupası finalinde kaybedince zaten ipler koptu takımın içinde ama döndü İtalya'da işte 4-0'la Milano'yu sildi süpürdü. Toparlamaya çalıştı gibi bir durum söz konusu. Ama günün sonunda hani bir istikrar abidesi mi? Kesinlikle değil.
Bu arada ara verdi dedin yine çok nazik davrandın. Hani Milano'dan sonra kontrat bulamadın. Evet. Hani muhtemelen o sürede kimse bununla çalışmak istemedi. Ve hayatında hiçbir zaman Euroleague kontratı hani ya da böyle ciddi bir kadroya koçluk yapmadı. Panathinaikos'ta Euroleague'deki hani sonuçlara bakınca zaten çok kötü.
Orası çok patates. Yani, bence o anlamda sayılabilecek tek şey Bayern Münih'tir. Bayern Münih'te bir adama sabretmiyorsa zaten sıkıntı büyüktür.
Aynen. Biz neden böyle bir koçu aldık? Bunun yerine hani yine Euroleague seviyesinde olmayan, parlayan bir koça gitmek daha mantıklı olmaz mıydı?
Erdemcan.
Ya mesela hani ona gitmek aynen, daha abi. Mantıklı
yok,
olmaz
mesela mıydı? Değil yani Erdemcan.
Ya hani abi best of the rest muhabbeti biraz saçma oluyor. Onu demeye çalışıyorum değil mi?
Abi çünkü yani sen Erdemcan'ı zaten o reste saymıyorsun. Sorun orada. Yıllardır saymıyorsun. Yani bakın biz bunu geçen sene de konuştuk. Kokoşkov öncesinde de Erdemcan seçeneği vardı. Adam 5 yıldır sen yaz ligide, o ligide, bu ligide. NBA'ye Türk koç olarak çağrılan kim var? Erdemcan hariç. Bir tane koç var mı? Yok.
Yok.
Ya dene. Ne kadar kötü olabilir?
O onunla 1+1+1 yap değil mi?
Geçen sene Kokoşkov'la elde ettiğimiz başarısızlık başarı neyse. Ondan daha kötü olma durumu söz konusu mu?
Aa, Fenerbahçe'nin kültürü bu diyebilir miyiz? Mesela futbolda da böyle.
Bu. Hani hiçbir zaman. Zaten sıkıntı bu. Maalesef.
Bu da baskıdan dolayı mı oluyor?
Abi. Ya Fenerbahçe hep böyle coşkuyla büyük büyük isimlerle oynamaya alıştığı için o dar kalıbı sokamıyorsun. Olmuyor. Bir kere kendimiz kabullenemiyoruz.
Yani çok güzel bir nokta Sinan ama Djordjevic o öyle bir karakter de değil. Hani o coşkuyla getireceğimiz bir karakter değil. Biraz kendimizi mi kandırıyoruz o zaman evet. Abi? Yani çok kötü net durumdayız o zaman.
Net kendimizi ve taraftarımızı kandırıyoruz.
Abi çok kötü ya.
Ama şimdi burada şunu konuşmakta fayda var. Bir kere biz tanıdığımız insana maalesef zaten biliyoruz biz onu muamelesi yapıyoruz ya. Erdemcan'ın kurban olduğu yer burası. Şimdi bak çok benzer bir örnek vereyim. Anadolu Efes'in son 15 yıllık dönemindeki koçlarına bak. %80'i kendi altyapısından çıkarttı koçlar. Hı hı. Aydın Örs, Oktay Mahmudi, iki farklı dönem olmak üzere Ergin Ataman. İstikrar başarı dediğin şey böyle geliyor. Sen Erdemcan'ın yerine bir Erdemcan daha yetiştiremiyorsun ki. Bir tane daha Erdemcan'ın yok. Bir tane adam var. Adam 5 yıldır NBA'de yaz ligini oynatıyor. Öyle veya böyle. Abi al bu adamı bir dene ya. Ne kadar kötü olacak. Ve onun yerine bir adam daha yetiştir. Alttan bir adam daha gelsin. Yani kültür olarak bunu da sağlayamıyoruz. Dönüyorum. Başka bir problem daha söyleyeyim sana. Bence geleceğe dönük en karanlık noktalardan bir tanesi şu. Fenerbahçe olarak uzun yıllardır altyapıdan çıkarttığımız bir tane oyuncu söyleyeyim bana.
Mustafa abi.
He?
Mustafa abi.
Yani işte o ha. Yani şu an bizi dinleyenlerin çoğu Mustafa abi deyince mahalleden arkadaşım sana zanneder. Öyle bir basketbolcumuz vardı yani, söyleyeyim de. Bak ben sana daha bayılıp durup söyleyeyim. Bunu Obradovic zamanında bağıra bağıra söyledi. Hani yönetememek konusunu konuşuyoruz ya hep.
Evet.
Konu hep oraya geliyor ya. Çok net örneğini vereyim sana. Ömer Faruk Yurtsever. Hı hı. Abi Ömer Faruk Yurtsever şu anda NBA'de neler yaptığını hepimiz görüyoruz. Çocuk o veya bu şekilde. Liginde. Yaz liginde. Ama Miami'den 2 yıllık kontrat aldı mı?
Aldı.
Bitti. Hı hı. Money talks. Dönüyorum. Bu adamın gitmemesi için Obradovic'in uğraştığı kadar yönetim uğraştı mı?
Yok. Hep Aziz Yıldırım abi. O Aziz Yıldırım o aralar çok kötüydü.
Ya tamam bak, ben isimden bağımsız söylüyorum abi. Ben Fenerbahçe yönetimi olarak bakıyorum ya. Bana ne abi? Aynen. Ya Fenerbahçe'de kişilere endeksli bir şey mi yani? Fenerbahçe'den bahsediyoruz ya. Sen altyapıdan oyuncu yetiştiremiyorsun. Yetişen adamı kaçırtıyorsun. Yetişmiş adama forma şansı vermiyorsun.
Hı hı.
Yani şimdi Ergiler falan var da abi adamlara şans vermiyorsun ki, oynamıyor çocuklar zaten.
Sen Jared... Yakın bir örnek vereyim. Mete Can Birsen yani.
E tabi.
Fenerbahçe'de oynamadı, gitti, ıvır zıvır oldu. Yine bize gelmesi konuşuluyor falan yani.
E geldi işte. Ya abi bak şimdi bak. Geldi başka zaten. Bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Altyapıda kardeşi oynuyordu. Çocuk İspanya'ya Hı-hı. gitti. Neden? Adam şunu biliyor. Abi ben oraya gitmeden abimden gördüm, ben burada oynayamayacağım. Abim takımın en iyisiydi. Altyapının yıldızıydı. Kendini yırttı. Olmadı abi dedi. Yani şimdi sen bu çocuğu evet. nasıl inandıracaksın? Ondan sonra Ömer Faruk Yurtsever'i bu takımda nasıl tutacaksın? Ulan hele NBA yaz ligi. O bu de abi. Adam maç başına 20'nin üzerinde sayı atıyor. 10'un üzerinde rebound alıyor. Ya sen böyle... Ve biz şu anda diyoruz ki uzun arıyoruz. Devin Booker'ı alıyorsun. Çerçöp. Senin kadronunda bugün Ömer Faruk Yurtsever olsa alır mısın abi?
Hı hı.
Ama neden? Yok abi, daha iyi seçeneğin yok. Orayı da yönetemiyorsun. Yani bunların hmm. aslında hani yönetim dediğin şeyin tamamı bir süreç ilişkisi. Altyapıyı da yönetemiyorsun, üst yapıyı da yönetemiyorsun. Ondan sonra koç olarak o opeti biti diyorsun. Hangi ya menajer sana yakınsa onu alıyorsun.
Annen abi. Zaten altyapıyı yönetebilecek vizyonun olsa üst yapı coşar yani. Hani o kadar alta inebiliyorsan. Altu sen ne diyorsun ya? Erdemcan'ı konuşsan ya, Erdemcan'ı anlat. Neden Erdemcan olmadı? Sen Erdemcan'ı fazla beğenmiyorsun biliyorum.
Ya ben Erdemcan'ı beğeniyorum.
Erdemcan'ı yani, ama Erdemcan'ı beğenmiyorsun.
Erdemcan'ı gayet beğeniyorum. Şimdi şöyle bir durum var abi. Ben şu an alınabilecek en iyi riskti yani. Erdemcan.
Hı hı.
Ya ortam ultra uygun yani.
Hı hı.
Ben şahsen Djordjevic gibi bir el bombası alacağıma Erdemcan'a yönelirdim.
Hı hı.
Çünkü adamı biliyorsun. Adam burada yıllarca çalıştı. Karakterini biliyorsun, ıvırını biliyorsun, zıvırını biliyorsun. Deneyimi var. İşte yaz ligine gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani kendini geliştirmeye çalışıyor. Yani bence bugün bile Djordjevic'in CV'sinden daha iyi bir CV'si var yani.
Kesinlikle. Bir de bu oyuncu alınırken de Erdemcan bu sürecin içerisinde dahildi. Alınan adamların neden alınır, hangi pozisyon için alınır hepsini biliyordu.
Aynen. Djordjevic'in karakterini bir kenara bırakıyorum. Djordjevic'in CV'si yetmez abi bu takımı yönetmeye. Ha, çok ekstrem bir şeyler olur. Belki yanılırım. Umarım ki, öyle
inşallah
olur.
İnşallah yani. Öyle olur.
İnşallah öyle olur. Tamam mı? Gerçekten yanılırım. Adam harika bir şey mood yakalar falan, götürür olayı. Muhteşem olur yani. Çok sevinirim yani. Onun adına da, Fener adına da. Ama kağıt üstünde baktığın zaman Djordjevic ne CV'si ne de kişilik problemleri nedeniyle bu takıma uygun değil bence.
Kağıt kürekle olmuyor bu işler.
Abi İlla adamı da tamam işte o gitti biz de şuradan bunu getirdik demene gerek yok yani.
Aynen.
Elinde alternatif vardı yani. Aynen. Ha şimdi Erdemcan'ın öncesinde yapmıştı Tofaş'la kontratı falan, hani onun bir şeyi var mıdır yok mudur, belki kırılamıyordur falan, ıvır zıvır o tarz şeyleri bilemiyorum tabii ben. Ama her şeye rağmen daha bilindik ve daha az bir risk alınabilirdi yani. Bu ultra fazla bir risk oldu bence bu adam. Yani bunun da artık hani bilmiyorum yani, kumar gibi bir şey abi. Şimdi eğer adam hani hakikaten bir şeyler yaparsa, vay işte bak işte süper adamı yakaladık, bak böyle oldu şöyle oldu harika olduk falan diyecekler, oradan PR'ını yapacaklar. Ya da adam zaten patlayacak, hı hı, hazır kadroya geldiği için. O zaman da diyecekler ki ya işte Kokoşkov yapmıştı zaten de, işte bu adamın bir suçu yok, günahı yok diyecekler. Herif her halükarda aklanacak yani.
O zaman böyle olacağını düşündüğün halde niye 1+1+1 yapıyorsun değil mi?
Abi ya, onu ben hiç anlamadım. Ya bu 3 yıllık muhabbetini hiç anlamadım. Herifin kariyerinde 3 yıl çalıştırdığı takım yok ya.
Sadece Sırbistan abi milli takımı var. O da işte senede 5 maç falan.
Abi o da zaten yılda dediğin gibi 5 maç yapıyorlar kalanını. Herif görmüyor bir de abi. Oyuncu görmüyor ya. Herkes kendi NBA'de orada burada oynuyor. Bir de Sırbistan milli takımı yani.
Tabii.
Durum kötü ya abi. Yani şu an başarısızlık senaryosu daha yakın geliyor bana. Başarısız olursa Djordjevic diyecek ki takımı ben kurmadım. Gerard'i niye soracaklar? Diyecek ki Kokoşkov gitti. Bunu getirdik, en iyisi buydu. Abi yine kimse haksız olmayacak.
Ama birini... Abi burada şöyle, çok özür dilerim bölüyorum. Burada şöyle bir ilginç bir nokta var yalnız. İşin ilginç tarafı da şu ki, yani transferlerimiz de kötü değil yani.
Hı hı. Takım iyi abi. Bir sonraki yani... bölümde konuşacağız ama takım iyi.
Yani hırto adamlar gitti abi. Tamam mı? İşte 2-3 tane çok iyi adam aldık yani. Hani toplamda bakarsan.
Aynen.
O da ilginç yani. Şimdi adam evet şeyde bir failure. Fail yani. Hı hı. Antrenör olayı, yönetim olayı, bilmem ne olayı. Ama yani şu an için kadromuz geçen yıldan daha iyi yani bence. Bu da ayrı bir şey yani.
Aynen yani işte aynı. Hani her şey kötüyken takımın bir arada iyi oynaması için bir atmosfer lazım. Kulüp kültürünü bilen, kulübün büyüklüğünü bilen bir adam onu daha iyi sağlardı gibi geliyor bana. Erdemcan o gazı daha iyi verirdi. Şimdi Djordjevic onu yapacak mı bilmiyorum. Umarım yapar. Yapar, biz yanılırız. Biz yani hani Fenerbahçe'nin başarılı olmasını çok istiyoruz. Ya söylediğimiz her şeyi yutmaya da hazırız. Ama hani çok kötü bir risk alındı. El bombası diyorsun. Gerçekten öyle.
Aynen.
O zaman Adana Demirspor'a maçın geri dönerek bölümü kapatabiliriz abi. Yani konuşacağınız var mı? Bir yeni transferler bölümü yapalım. Ama onun haricinde zaten gömmeye, küfür etmeye yoğunlaşmış bir bölümmüş gibi oluyor. Hoşuma gitmemeye başladı. Şaka lan, çok komik oluyor.
Vallahi abi diyecek bir şey yok işte. Şimdi göreceğiz yani ne olacağını. Bakalım yani, zaten çok beklemeye gerek yok yani. Ufak ufak böyle ilk şeylerle birlikte
hazırlık maçları falan.
Ya ilk hazırlık turnuvasında
falan başladı tabii, değil mi?
Tabii. Yok, yavaş yavaş başlıyorlar. Yani şey, muhtemelen Eylül'ün 1'i gibi bütün takımlar full idman basmaya başlayacaklar ama dediğin gibi yani o arada bir mutlaka transfer yeni takım bölümü yaparız. Çünkü ciddi değişiklikler söz konusu olacak. Ben oyun sisteminde çok ciddi şekilde değişeceğini düşünüyorum ama yani Djordjevic geldikten sonra bunun ne olur ne olmaz. Biraz orası soru işareti.
Takım Topuk Yaylası'nda kampa girmeden biz diğer bölümde çekip göndeririz. Umarım Adana Demirspor'u da 3-0 yeneriz. Yoksa futbol sezonunu ilk maçtan yine kapatacağız. Biliyorsunuz Fenerbahçe aynen, futbol takımında çok yıldız oyuncular var. İrfan Kahveci, Mesut Özil.
O gene yıldız ya. Serdar Dursun.
Serdar Dursun var.
Yani Almanya 2. liginin süperstarını megastar olarak aldık.
Abi geçen bu Fenerbahçe tarihi Twitter hesabına bakıyorum da orada 2004 kadrosu var, 2016 kadrosu, işte 2003, 2018 falan. Abi hepsini ezbere biliyorum. 2021 kadrosuna bakıyorum, oyuncu tanımıyorum neredeyse. Yani futboldan o kadar soğumuşum yani, hiçbir şeyi takip etmiyorum. Sizde durum nasıl?
İşte o yıl tanıştık çünkü hepsiyle de, o yüzden biz de bilmiyorduk.
Çok kötü abi ya. Geçen yıl mesela bizim 7 numaramız kimdi abi, biliyor musunuz?
Kendi de bilmiyordur.
Abi yani adamların ismini bilmiyoruz. Sen bir de numara bazlı
Mert söylüyorsun. Mert Hakan yani. Olabilir mi?
Olabilir abi. Ben hiç şaşırmam açıkçası.
Mert Hakan mı? O 7 numara mı? Bir eskiden 77 Gökhan Gönül'dü galiba. Bir onu biliyorum. İşte.
Aynen. Bu arada Caner'i de göndermişiz. Fenerbahçe Org'a girdim bu Djordjevic haberlerine bakmaya. Hala sağda solda Caner Eler fotoğrafları çıkıyor abi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yönetimsizlik. Sen sonra diyorsun ki bana 3 hafta niye yazmadın? Neyi yazayım abi? Yazana kadar sabahtan akşama karar değişiyor.
Ya bir gün, Altu sen
bir gün sosyal medya ilgili... hesaplarında adamın fotoğraflarını boy boy paylaşıyorlar. Şöyle böyle ertesi gün gönderdi diyorlar.
Altu sen o konuyla ilgili konuşmadın. Sinan'ın sessizliği hakkında sen ne düşünüyorsun WhatsApp'ta? Ben bu arada grubu sessize aldım gerçekten. O yüzden mesajlarınıza geç cevap veriyorum. Kusura bakmayın.
Vallahi o konu benim için gizemini koruyor hala, bilmiyorum. Öyle sessiz bir dönem geçirdi.
Tabii Fener kavuşayım dedim, gene olmadı. Lanet olsun böyle Fener sevgisine. Kardeşim 3 hafta bir rahat bırakın dedim, bir tatil yapalım. Bir Fenerbahçesiz, kafamız stressiz. Yok gene olmadı ya.
O da olmadı.
Zaten bir siz bir Erdal Vahit sağ olsun bunalıma sokuyorlar beni ya.
Erdal'a selamlar. Erdal evet kim ya. Bilmiyorum ama.
Abi Erdal Vahit ya, lütfen bilmeyenler ayağına denk alsın. Büyük Altay Fenerbahçe deyince aklımıza gelen tek isim. Bu arada Erdal Vahit eski dönemde dışarıdan oyuncu izleme komitesine destek veren arkadaşlardan bir tanesiydi. Çok da düzgün bir insandır. Gerçekten profesyonel mesleği mali müşavirlik ama Balkan kökenli olduğu için Balkanlarla ilgili inanılmaz derya deniz böyle meydanlar gibi ansiklopedi yazabilecek bilgisi var. Şöyle bir örnek vereyim. Erdal Vahit'in kim olduğunu herkes hatırlayacaktır. Elif Elmas'ı Fenerbahçe'mize kazandıran arkadaştır.
Wow.
Evet.
Ben onu başka bir tane basketbolcu ya da Mirsad Türkcan kazandırdı
diye hatırlıyorum. Onların hepsi sonradan çökmeler. Erdal Vahit'i bilmeyenler öyle zanneder.
Erdal Vahit.
Adamı 15 yaşından beri Fenerbahçe önere önere bir hal oldu. Şöyle alalım böyle alalım kendini yırttı. Şimdi Napoli'nin şanlı oyuncusu.
Bu arada Djordjevic'i de Erdal Vahit getirdi diyorlar abi. Balkanlardan tanıyor musun?
Yok, Sırplarla hiç yok. Makedon kardeşim. Makedon. Sırp mafyası ayrı dünya aga. Oraya bulaşmayalım. O dipsiz gayya kuyusu. Bizim olayımız Makedonya, Bosna Hersek falan yani.
Oralar diyorsun.
Tabii.
Altı Erdal Vahit'i tanımıyor abi. Ona şaşırdım yani. Hani benim tanımamam normal de Altı...
Sen doğru, Ankara bebesi olarak zaten denizde görmedin.
Yani
sıcak sulara da inemediğiniz için olarak bize böyle hamaset dolu cümleler kurup oradan garabetinizi belli ediyorsunuz Soner Bey. Halbuki gelişesiniz diye sizi o kadar Avrupa memleketlerine gönderdik. Gene olmadı.
Abi bir insanın kafasında her şey gelişecekse Yozgat'ta da gelişir ama gelişmeyecekse Hollanda'da da bir şey olmaz.
Gene İç Anadolu, gece İç Anadolu. Kardeşim tabii bak oğlum. Bu hayat dediğin şey Çin ulus arasından ibaret değil.
Nasıl değil oğlum, benim için öyle.
İşte Ankara bebesisin oğlum. Bak burada Altuğ Bey kardeşimize Yükseliş Kolejli anlaşanlı bir Ankaralı. Ankara beyefendisi haza.
İşte abi. Bu.
Altuğ fötür şapkasıyla şu an zaten
Soner, senin için kolunda gece konduğun dövmesi var diyorlar. Doğru mu değil mi? Burada açıkla gerçekleri.
Abi size bir hikaye anlatayım. Geçen parkta geziyoruz falan. Biri çevirdi. Ayağındaki Ankara gücü dövmesi mi dedi.
Abi mi?
Tamam, kan çekiyor kardeşim işte. Belli yani de, senin gidişatın.
Ben de aynen dedim. O da eyvallah kardeş dedi. Geçti gitti. Yani hikaye bundan ibaret. Dur bir bakayım falan demedi. Uzaktan koştur geldi, görmüş böyle. Neyse, hikaye bu kadar.
Artık nasıl bir dövme yaptırdıysan. Dövmeci kötü galiba.
Gösteriyorum.
Hayır, dövmeci kötü galiba.
Şöyle gösteriyorum.
İşte yani bu Fenerbahçe'nin formasını Ankara gücü zannettiğine göre dövmeci baya kötü.
Abi dövmeci kötü, sakın ona gitmeyin. Dövmecinin ismini vermeyeceğim gitmemeniz için.
Ya da adamın kafa güzel olup yanlış algılamış da olabilir yani.
Aynen abi. Adama ben Fenerbahçe forması verdim. Boca Juniors forması mı dedi bu. Yani adam o an anlamalıydım ben ama olmadı.
Kısmet. En azından sarı lacivertte şaşmamış.
Aynen. Zaten benim dövmede Parmalat yazıyor abi.
Ama o parmalat yazan Serdar Acar eline çizgili forma Hernan Crespo. O çok ayrı efsanedir yani.
Herkes tamam. Abi burada futbol akıyor. Biz basketbol podcast'i çekmeye çalışıyoruz.
Lütfen. Bak Georgievich'in basketbolculuk döneminde anlatırız. Gerekiyorsa Juan Vera'nın o şerefsiz Manchester United'ın verdiği paralarla satın almasını da konuşuruz.
O zaman abi bir bölüm onları ayıralım mı? Futbol podcast'i bekleyen insanlar var bizden. Sinan ne dersin?
Abi yani futbolu benden beklemesinler. Ben tuttuğum takımları söyledim. Fenerbahçe, Arsenal. Bir de sempatizanı olduğum Deportivo La Coruña var. Hiçbirinin elle tutulur bir tarafı yok. Benden futbolla ilgili bir şey beklemeyin arkadaşlar. Ben tuttuğum abi, şey çok kötü. Başarı yok, bir şey yok yani. Hani mutsuzluk garantisi takım tutuyorum yani. Hani olabilecek her türlü faciayı yaşıyoruz.
Abi metal dinleyip Arsenal tutan insanlar zaten bizden futbol podcast'i bekliyor.
Tamam. Hala öyle insan grubu kaldıysa yaşlıyız biz arkadaşlar lütfen. Biz yakında böyle oralet falan içeceğiz. Lütfen portakallı oralet içecek kıvama geldik. Yani hala heavy metal dinleyip böyle Arsenal'in 90'lardaki futbolunu hatırlayan insanlar yaşlı. Yani yapmayalım böyle şeyler. Fabregas altyapıdan çıktı diye sevinmiştik. Şerefsiz bizi Barcelona'ya sattı. Vieira bizim çocuğumuz dedik. O gitti bizi sattı. Ya yani böyle bir şey yok. Henry dedik. Oğlum. Kral dedik. Fransa'dan getirdik. Monaco'nun prensini burada kral yaptık dedik. Londra merkez patlıyor. Herkese döndük ya. Böyle bir abi, şey var mı yani?
Bu Arsenal'lerde de bu duygusallığa bayılıyorum ya. Fabregas'ı altyapıdan çıkardık diyor Altu. Adamı getirdiler. 15 saat sonra maçta ilk 11 oynattılar. Bu nasıl altyapı lan?
Tamam kontratı altyapıydı kardeşim. Alttan çıkarmıştı üstte aldık. Abi seni yani. Henry adam ettik sattı bizi ya. Adam olacaksın Bergkamp gibi olacaksın.
Aynen. Abi ne yapsın herifler 200 yıl ölene kadar Arsenal'de mi oynayacak abi?
Yok be kardeşim yani. 2 yıldan fazla oynasın yeter bize. 2 yıl geliyorlar başarı hemen lig şampiyonluğu hop alan gidiyor. Böyle bir şey var mı ya?
Tamam abi işte Bergkamp'la falan.
Kimse yokken Bergkamp kral vardı. Herkesin içinden geçiyordu. Ya. Bacak arasından ayrı üstünden ayrı aşırtıyordu. Adam golünü atıyordu. Yenilsin Bergkamp Arsenal'liydi ya. Bu nedir kardeşim bu kadar?
Herkesin içinden geçiyor. Bipleyelim mi, biplemeyelim mi?
Biplemeyeceğiz yani. Tabii ki oğlum. Bu terim olarak değil, gerçekten. Videolarını YouTube'dan izleyin. Adam gerçekten geçiyor içinden.
Berkan çok iyi adamdır ya. Geçen yolda yürürken parkta o da beni gördü dedi. Ayağındaki Fenerbahçe dövmesi mi dedi. Neyse hadi iyi günler.
Ankara gücü desin.
Ya o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere yani biz
evet özlemişiz.
Seyircileri mi neyi özlemişiz ben evet dedim de bilmiyorum.
Evet bak neyi özlediğini bilmeden evet.
Podcast yapmayı özlememişim açıkçası.
Evet. Evet. Tam bir Fenerbahçe yönetimi profili sergilediniz Soner Bey tebrik ediyoruz sizi burada. Her şeye evet. Alalım mı evet. Satalım mı evet. O mu gönder. Evet. Evet hiç hayır yok. Hayırsız program gururla sunar. Taraflı podcast.
Taraflı podcast. Bir taraflı podcast yapımıdır.
Peki. Oldu. O zaman bir dahakine transferleri gömdüğümüz yeni bir bölümde buluşmak üzere.
Aynen.
Artık herkes yerinde sağlam kalsın. Ülkenin geldiği son durum itibariyle. Yani sağlıcakla kalın da diyemiyoruz. Nasıl kalıyorsanız kalın da kalın yeter ki.
Aynen. Sağ kalın yeter. Şu aralar sağ kalmak büyük başarı.
Aynen öyle.
Evet. Görüşmek üzere o zaman.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.